Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 39.
Mustafa Kemal, Rauf, Ali Fuat, Karabekir ve Refet Bele İstiklal Savaşı'nın ilk askeri planlamacılarıydı. Etkili konumlarda bulunan ve kendileriyle aynı düşünceyi paylaşan diğer subayların da desteğini almışlardı. Bunların arasında birbiri ardına Harbiye Nazırı ve Genelkurmay Başkanı görevlerine getirilmiş olan iki tüm general Cevat Çobanlı ile Fevzi Çakmak vardı. Her ikisi de hükümetin gözüne girmişti. Son derece zeki ama temkinli bir asker olan Albay İsmet İnönü, Doğu ve Güney cephelerinde Mustafa Kemal'in komutası altında çarpışmıştı ve Şişli'deki evi sık sık ziyaret ediyordu. Bir gün birlikte Anadolu haritasına bakarlarken Mustafa Kemal, "Anadolu'ya nasıl çıkabiliriz, nereden çıkabiliriz, yol nedir?" diye sordu. İsmet İnönü, "Canım her taraftan gideriz, yol da çoktur, tedbir de çoktur. Mesele çalışmak için istikameti tayin etmektir." diye yanıtladı. Dipnot: İsmet İnönü, cilt 1, sayfa 174. O tarihte İsmet'e en yakın dostum diyen ama sonradan kavga edecek olan Kazım Karabekir, İsmet'in 1919'da direnişin olanaksız olduğuna inandığını ve askerlikten istifa edip çiftçiliğe başlamayı düşündüğünü söylüyor. Dipnot: Karabekir, İstiklal Harbi'nin Esasları, sayfa 36. Milliyetçi subayların geçmişlerinin ortak yönleri vardı. Birbirlerini iyi tanıyorlardı. Büyük savaşta birlikte çarpışmışlardı. Ve üstelik Ali Fuat ile Karabekir akrabaydı. Yine de Liman von Sanders'in Türk generaller arasında kıskançlık ve kavgaların eksik olmadığı görüşü bu arkadaş grubu için de geçerliydi. İnönü anılarında Karabekir'in Mustafa Kemal'den çekindiğini ve ikisinin de birbirinden hoşlanmadığını söylüyor. İnönü'ye göre Karabekir Erzurum'daki görevine gitmek üzere İstanbul'dan ayrılırken ona "Korkuyorum, sen de onunla beraber olacaksın." demişti. Dipnot: İsmet İnönü, cilt 1, sayfa 175. Karabekir'in ilk hedefi Ermeni ve Gürcü istilasına karşı Osmanlıların savaş öncesindeki sınırlarını korumaktı. İki tarafta daha doğuda Türklerin boşalttığı toprakları kontrol altına alma çabası içindeydi ve İngilizlerin ordusunu sayıca ve güç olarak azaltma girişimlerine karşı koyabildiği sürece Karabekir için askeri bir tehdit oluşturmuyorlardı. Ama batıdaki Yunan tehlikesi ciddiydi. Çünkü Yunanlar Türklere oranla daha fazla askere sahipti ve daha iyi donatılmıştı. Venizelos 1918 aralığında yayınlanan bir kitapçıkta Trakya ve Batı Anadolu'yu istediğini bildirerek amacını açıklamıştı. İngilizleri İstanbul için yapacakları planlarda özgür bırakmaya hazırdı. Karadeniz kıyısında önemli ölçüde bir Rum topluluğunun yaşadığı Trabzon kentinin de Ermenistan'la birleştirilmesini önermişti. Türkiye'den alacakları topraklarda yavaş yavaş yapılacak bir nüfus değişimiyle geri dönüşü olmayan bir sahiplenme oluşturulacaktı. Venizelos'un iddialarına göre yerlerinden uzaklaştırılacak Rumların sayısı Türklerden çok daha azdı ve çizdiği sınırların dışında çok azı kalacaktı. 3-4 Şubat 1919 tarihinde Venizelos Yunan iddialarını İtilaf Devletleri Onlar Konseyi'ne sundu ve istekleri üzerine çalışması için bir komisyona havale edildi. Dipnot: Llewelyn Smith, sayfa 71-75. İstanbul Rumları ise Venizelos'tan daha ileri gitti. 16 Mart'ta Türkiye'deki Rum topluluğu İstanbul'daki Patrikhane'nin aracılığıyla Osmanlı hükümetiyle ilişkilerini kestiğini ve vatandaşlık sorumluluklarını reddettiklerini bildirdi. Venizelos'un üzerinde hak iddia etmediği İstanbul Rumları Yunanistan ile birleşmek istiyordu. Dipnot: Alexandris, sayfa 56-57. Kaçınılmaz olarak ülkenin her köşesindeki topluluklar arası ilişkiler kötüleşti. İtilaf devletleri düşünmeyi sürdürürken İtalya hepsinden önce Rumlara sahip çıkmaya karar verdi ve 28 Mart 1919'da Antalya'ya asker çıkardı. 4 hafta içinde birlikler güneybatıda Bodrum'a ve Anadolu'nun ortasındaki Konya'ya kadar ilerledi. 29 Nisan'da bir İtalyan savaş gemisi İzmir limanına girdi. Dipnot: Akşin, cilt 1, sayfa 260-261. Mütareke anlaşmasının koşullarına göre asker çıkarmanın tek şartı, İtilaf devletlerinin güvenliğinin tehdit eden bir durumun ortaya çıkmasıydı. Madde 7. Gerçekte ise Türkiye'nin hiçbir yerinde İtilaf devletlerinin güvenliği doğrudan doğruya tehdit altında değildi. Fakat savaş sonrasında iç güvenliğin işleyişi birçok noktada bozulmuştu. Her zaman eşkıya olmuştu ama şimdi yüz binlerce firari ve içinde yaşadıkları çeşitli topluluklardan kopmuş sayısız insan vardı. Silahlı Hristiyan ve Müslüman çeteler çatışırken tartışmalı yerlerde topluluklar arası kavgalar çıkıyordu. Batıdan doğuya doğru Trakya, Batı Anadolu, Karadeniz'in orta ve doğu bölgeleri, Doğu ve Güney Anadolu'da Müslümanlar egemenliklerini, evlerini ve nihayet yaşamlarını korumak için örgütlenmeye başladılar. Başkan Wilson'ın ulusların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemeleri hakkını tanımasına dayanarak bu Müslüman örgütler genellikle Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti yani Ulusal Hakları Koruma Derneği adını alıyorlardı. Bu cemiyetlerden ikisi 1 Aralık 1918'de Edirne ve İzmir'de kurulmuştu. Edirne'deki cemiyet bölgede yaşayan tüm Müslümanları savunarak Batı ve Doğu Trakya'ya sahip çıkarken İzmir'deki cemiyet Yunanlıların Ege bölgesini işgal etmesine karşı koymaya hazırlanıyordu. 3 gün sonra Erzurum'da Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti kuruldu. Dipnot Tansel Cilt 1 sayfa 142. 12 Şubat 1919'da da Trabzon'da benzer bir cemiyet kuruldu. Dipnot Goloğlu Cilt 1 sayfa 18. İstanbul'da kurulan Kilikyalılar Cemiyeti Toros Dağları'nın güneyinde Fransızların işgali altındaki bölgeleri savunmak amacındaydı. İttihat ve Terakki'nin yerel önderleri bu cemiyetlerin kurulmasında etkin hatta baskın roller üstlendiler. Toprak sahipleri tüccarlar, serbest meslek erbabı, çoğunlukla avukatlar, müftüler gibi yörelerin ileri gelenleri ve toplumların geleneksel liderleri de onlara katıldı. Böylece cemiyetlerin hem ilerici hem de tutucu kanatları oluştu. Resmi olarak amaçları Müslümanların çıkarlarını savunmaktı ama aynı zamanda silahlı direniş örgütlemeyi tasarlıyorlardı. Trakya Paşa Eli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi adlı cemiyet silahlı birlikler oluşturma kararını 1919 Ocağı'nda aldı. Erzurum'daki cemiyet orduyla teması güçlendirmeye karar verdi ve 3 Mayıs 1919'da kente gelen Kazım Karabekir cemiyetin başına geçti. Dipnot Tansel Cilt 1 sayfa 143-144. Bütün cemiyetlerin İstanbul'da ajanları ve taraftarları vardı. Mustafa Kemal ve diğer milliyetçi komutanlar ordunun temel rolü üstleneceği planlar yaparken bu durumu da göz önüne aldılar. Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın planları ise farklıydı. Bir yandan toplumu silahsızlandırırken bir yandan da jandarma güçlerini takviye ederek ve siyasi açıdan topluluklar arasındaki iyi ilişkileri yeniden kurarak idari anlamda düzeni sağlayabileceğine inanıyordu. Rum Patrikhanesi'nin Osmanlı Devleti ile ilişkisini kesme kararı almış olmasına aldırış etmeden sorunlu bölgelere başlarında şehzadelerin bulunduğu Heyat-ı Nasiha adıyla bilinen uyarı kurulları göndermeye karar verdi. Heyetler için Rum ve Ermeni temsilciler de arandı ama her iki topluluğun patrikleri aday göstermeye yanaşmayınca topluluk ileri gelenleri konuya soğuk baktılar. Prens Abdülrahim'in başkanlığındaki bir heyet Marmara Denizi'ni geçip İzmir'e vardığında Osmanlı yönetimi altında kalmaya kararlı olduklarını açıklamak için bu fırsattan yararlanmak isteyen Müslümanlar tarafından coşkuyla karşılandı. Heyet bundan sonra İtalyanların asker çıkardıkları Antalya'ya gidip gitmemeyi tartıştı ve İtalya'nın Müslümanların desteğini kazanma politikası yürüttüğüne hükmederek gitmeye karar verdi. Bu kararın doğruluğu Antalya'da ve İtalyan komutanın askerlerinin prensi selamlaması için izin istediği Konya'da ortaya çıktı. Heyet Konya'dayken Yunanlıların İzmir'e asker çıkardığı haberi geldi. Damat Ferit Paşa hükümeti heyeti derhal İstanbul'a geri çağırdı. Prens Abdülrahim Osmanlı kol ordusunun komutanı Albay Fahrettin Altay'dan ayrılırken ümidimiz sizlerdedir dedi. Dipnot Altay sayfa 186 komisyonun yolculuklarının ayrıntıları Mevlüt Çelebi çeşitli sayfalarda. Trakya'ya gönderilen heyetin başında ise Prens Cemalettin ile iki milliyetçi general Cevat Çobanlı ile Fevzi Çakmak Paşalar vardı. Neredeyse her yerde yerel Hristiyanlar heyeti boykot ettiler. Padişahın selamını taşıyan saray heyetlerinin farklı dinlerden bütün uyruklara gönderilmesi ülkeyi bir arada tutmaya yetmedi. Ama Müslümanlara geçici bir rahatlama sağladığı gibi saltanata olan bağlılıklarını gösterme fırsatı yarattı. İtilaf devletlerinin taşrada Hristiyanlara kötü muamele edildiği konusundaki şikayetlerine ise son vermedi. Damat Ferit Paşa Yunanların asker çıkarmasını durdurmak amaçlı umarsız bir girişimle Batı Anadolu'da düzenin korunmasında Osmanlı güvenlik güçlerine yardımcı olmaları için İngiliz birliklerinin bölgeye gönderilmesi önerdi. Ama bu önerisi kabul edilmedi. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 255-256. Bu arada Karadeniz kıyısında Sinop'un doğusunda kalan ve Yunanlıların Pontus olarak adlandırdığı bölgede de topluluklar arası çatışmalar başlamıştı. Dipnot tehlikeli sularını yatıştırmak için eski çağlarda Karadeniz'e verilen Öksin Pontus adının sözlük anlamı konuksever denizidir. Anadolu'nun diğer köşelerinde olduğu gibi burada da Ermenilerin göç ettirilmesiyle yerel sosyal doku bozulmuştu. Şimdi ise Çarlık Rusya'sına göç etmiş ve Bolşevik devriminden kaçarak geri dönen bazıları yerel kökenli Rumların oluşturduğu göçmenler gerginliği gitgide arttırıyordu. Venizelos, Karadeniz'deki Rumların Ermenilerin koruması altına girmelerini önermişti. Ne var ki Rumlar 1919 Mart'ındaki Paris Konferansı'na katılmış olan sözcüleri, Trabzon Başpiskoposu Hrisantos Filipidis vasıtasıyla üstünlüğü ele geçirecekleri bağımsız bir Pontus Cumhuriyeti kurulmasını yeğliyorlardı. Dipnot Alexandris sayfa 59. Yerel Müslümanlar ise bunu önlemeye kararlıydı. Genellikle Laz olarak tanımlanan ama Gürcü'ye yakın ana dilleri yalnızca birkaç ufak yerleşim yerinde konuşulan Doğu Karadeniz kıyısı Müslümanları yerel dinsel bağlarının çok güçlü olmasıyla tanınıyorlardı. Lazlar 15. 16. yüzyıllarda Osmanlılar Trabzon Bizans Krallığı'nı yıkınca Müslümanlığı seçmişlerdi ve hem sınır toplumu hem de dinini sonradan değiştirenlerin ateşine sahiptiler. Çerkezler ve diğer Kafkasyalı Müslüman göçmenler de Lazlara karışıp nüfusu arttırmışlardı. Dinsiz Rus yönetiminden kaçan göçmenler Rusya'nın eskiden koruması altında olan Ermenilere ve Rumlara boyun eğmeye razı değildiler. Topluluklar arası gerginliğin en yüksek noktaya ulaştığı Giresun ve Samsun gibi sahil şehirlerinde hayli kalabalık Rum toplulukları vardı. Trabzon Muhafaza-i Hukuki Milliye Cemiyeti'nin Giresun Şubesi, adı gaddarlığın simgesi olan ünlü yerel Şaki Topal Osman'ı Rumlara karşı kullanmak üzere bölge valisinden izin aldı. Topal Osman daha önceleri de yetkililer adına çalışmıştı. Gönüllü olarak katıldığı Balkan Savaşı'nda bacağından yaralanarak sakat kalmış, büyük savaşta Ruslara karşı bir grup gönüllüye önderlik etmiş ve ordudan kaçanları yakalamakla görevlendirilince yakaladıklarının bir kısmını kendi çetesine katmıştı. Topal Osman, Giresun'da Rumlar ve Ermenilerin dışında kendisine karşı çıkan Müslümanları da dehşete düşürüyordu. Söylentilere göre bir yerel Osmanlı yöneticisini 3 gün boyunca bir çukura hapsetmişti ve sonunda Trabzon valisi zavallı adamı kurtarmak için Fransızlardan bir savaş gemisi göndermelerini istemek zorunda kalmıştı. Dipnot Goloğlu, Cilt 1, sayfa 24-26, Yüksel sayfa 5. Sorunlu bölgelerde harekete geçen ve kısa bir süre sonra Kuvayi Milliye adıyla saygınlık kazanacak olan Müslüman çetelerin arasında en ünlü çete reisi Topal Osman'dı. 9 Mart 1919'da düzeni sağlamaya yardımcı olmak için 200 İngiliz askeri Samsun'a ayak bastı. 21 Nisan'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe, Sadrazamı Osmanlı ordusunun Sivas'tan Erzurum'a kadar Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde şuralar ya da Sovyetler kurduğundan şikayet ederek dağıtılmaları için derhal önlem alınmasını istedi. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 243. Osmanlı hükümeti bu isteği İtilaf Devletleri işgalinin genişlemesinin başlangıcı adımı sandı. Gerçekte ise İtilaf Devletleri Anadolu'nun iç kesimleri bir yana Karadeniz bölgesine bile varlığını güçlendirmek için yeterli insan ve irade gücüne sahip değildi. 1919 Mart'ında küçük bir İngiliz müfrezesi Samsun'a çıktıktan hemen sonra İngiliz hükümeti Kafkaslardan geri çekilmeye karar verdi. Dipnot Bülent Gökay Turkish Settlement and the Caucasus, 1918-1920, MES, 32-2, sayfa 58. Doğu Anadolu'da artık İngilizlerin askeri açıdan işe karışması söz konusu olamazdı. Osmanlı ordusu bütün bölgeye hakimdi. Gerçi İngiliz subayları Osmanlı birliklerini silahsızlandırmak için çabalarını sürdürüyorlardı. Ama onlara destek verecek güçleri yoktu. İstanbul'da İngiliz ordusunun varlığına hayranlıklarını sürdüren padişah ile damat Ferit Paşa tablonun tümünü göremiyordu. Ali Fuat'a Cebesoy göre damat Ferit Amiral Calthorpe'un Doğu Anadolu'daki düzensizlikten şikayetini Dahiliye Nazırı Mehmet Ali ile görüştü. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 287. Dahiliye Nazırı Mustafa Kemal'in bölgeye gönderilmesini önerdi. Mehmet Ali evlilik yoluyla akraba olduğu Ali Fuat aracılığıyla Mustafa Kemal ile tanışmıştı. Bu görüşmede Ali Fuat'ın babası ve Mustafa Kemal'in ilk hamisi olan İsmail Fazıl Paşa'nın evinde gerçekleşmişti. Anlaşılan Mehmet Ali ondan etkilenmişti ki kısa süre sonra Mustafa Kemal'i Şişli'deki evinde ziyaret ederken yanında evlilik yoluyla Harbiye Nazırı Şakir Paşa ile akraba olan Bahriye Nazırı Avni Paşa vardı. Sadrazam bu tarihte Harbiye Nazırlığı'nın orduyu yeniden yapılandırmak için 3 müfettişlik kurmakta olduğunu İngiliz Yüksek Komiserliği'nin tercümanı Andrew Ryan'a açıklamıştı. Fevzi Çakmak, başkentteki 1. ordunun Cemal Mersinli Konya'daki 2. ordunun müfettişliğine getirilmişti. Bu bağlamda Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal'i de Erzurum'daki 9. ordu müfettişliğine atamayı önerdi. Mustafa Kemal'i Şişli'deki evinde ziyaret eden Mehmet Ali, Bahriye Nazırı ile birlikte üst düzey Osmanlı görevlilerinin yanı sıra yerel Avrupalılar ile yabancıların da sık sık gittiği Beyoğlu'ndaki Circle de Orient kulübünde öğle yemeği yemelerini önerdi. Başka bir gün Avni Paşa Bahriye nezaretinde öğle yemeğine davet ettiği Mustafa Kemal'i alması için arabasını gönderdi. Sonunda Harbiye Nazırı Şakir Paşa onu çağırdı ve Doğu Anadolu'daki durumu açıklayan dosyayı verip müfettiş olarak görevinin Rumların taciz şikayetlerini çözmek olduğunu bildirdi. Mustafa Kemal Harbiye Nazırlığı'nın izniyle koşulları görüşmek üzere Genelkurmay Başkanlığı'na gitti. Fevzi Çakmak Trakya'da bulunduğundan konu üzerinde vekili Tuğ General Kazım İnanç ile birlikte karara vardılar. Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişliğine atanması 30 Nisan'da resmen açıklandı. Ona verilen talimat da kısa bir süre sonra kabine tarafından onaylandı. Bağlantı oldukça genişti ve görevin amacı İtilaf devletlerince kabul edilecek biçimde tanımlanmıştı. Mustafa Kemal bölgede düzeni sağlayacak, silahların toplanıp güvenli bir yerde depolanmasını denetleyecek, ordunun şuralar kurduğu konusundaki raporları araştıracak ve eğer bunlar gerçekse uygulamaya son verdirecekti. Belgenin bu kısmını herhalde Harbiye Nazırı'nın kendisi yazdırmıştı. Dipnot, Bayar, sayfa 2565. Ama ardından gelen maddelerde Mustafa Kemal'in parmağının bulunduğu belliydi. Yalnızca 9. Ordu ile Doğu ve Orta Anadolu'daki sivil yöneticiler ona bağlanmakla kalmıyor, daha batı ve güneydeki bölgelerin komutanları ve sivil yöneticileri de isteklerine uymakla yükümlü tutuluyorlardı. Gerçi Mustafa Kemal Harbiye Nazırlığı'na karşı sorumluydu ama devletin diğer kurumlarıyla doğrudan doğruya bağlantı kurmaya da izni vardı. Bir bakıma Anadolu'nun Ankara'nın doğusunda kalan tümünden sorumlu hükümet yetkilisi sayılabilirdi. Mustafa Kemal'in Harbiye Nazırı'nın kendi resmi mührü üzerine imza atmaktan çekindiği konusundaki iddialarına inanmamak için hiçbir neden yoktur. Dipnot, Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişliğine getirilmesi konusu Akşin cilt 1 sayfa 277-289, Bayur sayfa 290-306. Konya'daki 2. Ordu müfettişi Cemal Mersinli, Mustafa Kemal'e böylesine olağanüstü yetkilerin niçin verildiği konusunda şikayette bulundu. Sadrazam yanıt olarak padişahın aralarında güvene dayalı özel bir ilişki bulunan Mustafa Kemal'in yeteneklerini denemek için bu karara vardığını bildirdi. Dipnot Tansel, cilt 1 sayfa 230-231, not 35.
Ayrım sonu.